Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 36. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölümde karşınızdayız ve bu bölümde 30. bölümde konuk ettiğimiz Profesör Doktor İmdat Az konuğum oluyor ve bu kez geleceğin akıllı şehirlerini konuşuyoruz. İlk kısımda 30. bölümde hatırlayacaksınız eğer takip ettiyseniz Ark Pazar girişimini konuşmuştuk, kendi girişimini konuşmuştuk. Bu kez geleceğin akıllı şehirlerinde neler olacak, mimarlıkta yapay zeka ile birlikte neler olacak bunları konuştuk. Güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de bilgilenir, keyifle dinlersiniz. İşte başlıyoruz. Profesör Doktor İmdat Az şu anda karşımda ve hocam istersen biraz kendinden bahset. İlk bölümde çünkü kendinden hiç bahsetmedin. Neler yaptın bugüne kadar? Mimarlık hikayen nasıl? Profesörlük hikayen nasıl? Amerika'dasın şu anda. Şu anda İstanbul'dasın ama normalde Amerika'dasın. Onu çok dinlemek isteriz açıkçası.
Tabii. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Yani çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim background'ım mimarlıkta. Mimarım. Aynı zamanda girişimcilik deneyimim de var. Mimarlığı ODTÜ'de okudum. 2000 mezunuyum. ODTÜ mimarlık mezunu. Ondan sonra yurt dışına gittim. MIT'de master'ımı yaptım. Yine mimarlık alanında ve Harvard'da doktoramı yaptım. Yani bu MIT, Harvard yine ikisi aynı şehirde, Cambridge'de, Boston'da. Ve ondan sonra üniversitelerde hocalık yaptım. Bir mimarlık bürosunda da çalıştım. Yani böyle bir hem akademik hem profesyonel olarak böyle bir deneyimim oldu. O nedenle bu birinci bölümde konuştuğumuz Ark Pazar şirketinin startup'ını da kurdum. Yani o profesyonel çevreye hitap eden işte mimarlarla müşterileri bir araya getiren bir platform. Daha evvel de konuştuğumuz gibi. Ondan sonra Türkiye'ye gelme dönemim bu yılın Ocak ayında oldu. Burada TÜBİTAK'ın Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde Türkiye dönemi proje sundum. Bu projede geleceğin şehri üzerine bu Türkiye'de, İstanbul'da. Ve bu da çok ilginç bir proje. Gerçekten Türkiye Devlet veya Sanayi Bakanlığı daha doğrusu burada yeni teknolojilerin nasıl şehirleşmeyi etkileyeceğini irdelemek istiyor veya orada o konularda çalışılmasını istiyor. Ya benim kendi kişisel bakış açım yani bu konuda gerçekten bu yeni teknolojilerin yani şimdi düşündüğünüz zaman çoğu yerde akıllı şehirler dediğiniz zaman işte bir şehir ele alın diyelim ki Zonguldak işte bunu nasıl akıllı şehir yaparız işte solar panelleri koyarız işte uygulamalar olur app'ler olur işte değişik IoT'ler eklenir.
Kameralar
işte,
olur.
Evet lamba sokaklara lambalar konur işte sensörler olur vesaire vesaire. Yani bu tip eklemeli yöntemlere tabii çoğu şirket bu tip şeyleri tavsiye ediyor. İşte dünyanın Siemens'leri, Cisco'ları, işte Microsoft, IBM'leri böyle şehircilik için yeni teknolojileri geliştiriyorlar ve bunları da şehirlere çözümler olarak sunuyorlar. Şimdi ben tabii o tip genelde yani 81 ilimizde de çalışılan ve üzerinde durulan ve yeni yeni uygulamaların çalışıldığı, uygulandığı bir durumdayız şu an şehirleşme olarak. Ama benim asıl ilgilendiğim bu yeni teknolojileri nasıl biz var olan şehirlere eklerizden ziyade bu yeni teknolojiler acaba nasıl bir şehir meydana getirir? Sıfırdan yapabilirsek ki öyle bir olanak var şu an İstanbul'da. Sıfırdan bir yeni bir şehir oluştursak acaba nasıl bir şehir olur? Acaba şöyle düşünün. Diyelim ki otonom arabalar olursa yine yollar diyelim ki 4 şeritli mi olur? Veya yaya yolu işte araba yolu, bisiklet yolları bir bütün olarak mı tasarlanır? Veya araba yolları yer altına mı iner? Veya yolları ayrılır, işte araba yolu ayrı, bisiklet yolu diyelim ki paralelde veya yayalar ayrı yerlerde mi gelişir? Yani veya dronelar mı olur? Belki yollara da ihtiyaç yok. Yani bu tabii sadece en basitinden. Şimdi bir şehir diye düşünüyoruz aslında 3 katmanı var.
Tam da hocam burada araya gireyim. Şeyi soracaktım. Evet. Şöyle başlayalım diye. Akıllı şehir kavramını nasıl tanımlarsınız diye soracaktım. Ondan girdik başladık herhalde.
Evet. Yani ben biraz orada yani projeyi anlatmak istedim. Çünkü veya benim ilgilendiğim projeyi çünkü bu daha çok şehrin morfolojisiyle ilgili. Yani şehir yapısı veya estetiği de diyebilirsiniz. Nasıl gelişecek? Nasıl değişik bir hal alacak? Binalar bu şekilde mi olacak? Yer altında mı olacak? Yer üstünde mi olacak? Havada asılı mı kalacak? Yani ben bunu atıyorum şu an ama
uçan taksiler olursa
Uçan araçlar olursa o zaman şehirleri de değiştirmemiz gerekiyor belki.
Evet, evet, aynen. Ve ne yönde değişir? Yani şimdi tabii ulaşım bir yönü, yani örnekleri ulaşımdan verdim ama aynı zamanda işte konutlar nasıl olacak? Toplum yapısı nasıl olacak? İnsanlar hala işte çekirdek aileyle mi yaşayacaklar? Yoksa batıda gördüğümüz değişik sosyal yeni tip oluşumlara hitap eden konut stilleri mi olacak? İşte beraber yaşayan stil şeyler var. Veya Google'ın yaptığı örneğin bu radical mixed use denilen yöntemler var. Burada işte sadece konut ev olmuyor. Ev aynı zamanda ofis oluyor. Çalışma alanı, yaşama alanı, ne bileyim değişik kullanımların bir araya getirildiği yeni yaşam biçimleri, formları ve bu mimaride ne anlama geliyor? Mesela ulaşım dedik, konut dedik, onun dışında sürdürülebilirlik var tabii bu Almanya'da da sizin bildiğiniz gibi büyük bir konu. Mesela onun yani sadece binanın üzerine bir solar panelleri eklemek veya rüzgar jeneratörü eklemek değil de yani binayı tekrar böyle kendisi belki enerji üretecek bir bina, bir organizma halini tasarlayabilsek nasıl bir bina olur örneğin. Onun dışında işte yeni data biçimleri, şehircilikte tabii bir sürü bilgi birikiyor ve o bilgileri akıllıca işte yapay zekayla vesaire kullanılması, optimize edilmesi şehircilik hizmetlerin. Bunlar yapılıyor parça parça ama burada bizim düşündüğümüz yani bu projeyle bu değişik alanların bir araya getirdiğimiz zaman yani bunu bir yemek gibi düşünürsek işte yemek malzemelerinin hepsi var ama işte bunda nasıl bir yemek meydana getirebiliriz? Aynı şey gibi düşünün iPhone'ın yapımı gibi yani iPhone'dan önce ben hatırlıyorum bende bir Palm vardı. Hepsini yapıyor iPhone yani hem telefon olarak kullanabiliyordum HP'nin de hem yazı yazabiliyordum hem e-mailini okuyabiliyordum vesaire. Ama kaba saba böyle acayip bir aletti. Ama iPhone geldi. Aslında hiç yeni bir şey üretmedi. Yani o var olan şeyleri alıp güzel bir tasarım haline getirip o işte iPhone yani bir telefon, akıllı telefon böyle olmalı diye dünyaya sundu ve herkes taklit etmeye başladı işte Samsung'lar vesaire. Yani bunun gibi bu iPhone olayı daha şehircilikte olmadı. Yani birisi gelip bu değişik alanları bir araya getirip işte geleceğin şehri böyle olmalı. Çünkü bu aslında en ideal, en optimize edilmişi ve bu teknolojiler için aslında en uygunu budur diye bir... Tabii şehircilikte bu çok zor bir şey ama yeniden sıfırdan bir şehir kuruyorsanız aslında bu tip sorular çok önem kazanıyor. Ve sadece Türkiye'de değil yani dünyanın birçok yerinde bu tip çalışmalar yapılıyor. İşte daha geçen yıl Toyota geleceğin şehrini açıklamıştı şeyde işte Tokyo'da. İşte daha ufak bir alan orası. İşte Kore'de Songdo yapıldı tamamen sıfırdan işte geleceğin şehri. Mesela orada galeri sistemleri var yer altında. İşte sadece su ve ne bileyim atık su vesaire alttan kanalizasyona gitmiyor. Aynı zamanda işte çöpler de oradan gidiyor. Böylece mesela sokaklarda çöp arabası yok. Veya yani çöp tenekeleri yok. Her şey böyle. Evin içinden çöpü atıyorsunuz alta gidiyor. Oradan işte çöp toplama alanlarına vesaire. Aynı zamanda işte Google'ın mesela orada önerdiği şehirler vardı. İşte sadece su ve çöp vesaire için kullanmıyor. Aynı zamanda o galeri sistemleri yolların altına yaptığımız şey için de kullanalım. Kargo hizmetleri için. Mesela şehir öyle bir galeri sistemi yapar. Onu işte Amazon'a kiralar. Infrastructure olarak. Amazon'da oradan paketleri direkt evlere gönderebilir mesela. Veya posta ofisi vesaire. Yani bu tip yeni şeyleri deniyorlar mesela. Sonunda da bunu denediler. Yani pek başarılı olarak bulunmuyor ama yapılıyor yani. Bunun için yatırım yapılıyor ve insanlar bunu deniyor. İşte Google Toronto'da yaptı. Gerçi o da çıktı oradan ama yıllardır yani orada bir geleceğin şehrini kurmaya çalıştı değişik şekillerde. Bu çalışmalar çok ilgimi çekiyor. Tabii ulaşım dedik, konut dedik, işte sürdürülebilirlik dedik, işte şehir bilgi birikiminin optimize yapay zeka ile vesaire kullanılması dedik. Ama bunun yanı sıra şehir yönetimi de aslında çok ilginç olanaklara sahip olabilir. İnsanlar işte katılımcılığı, demokrasiyi tekrar yeniden tarif edebilirler. Yani biz bu direkt şu an mesela şehir meclisine baktığımız zaman işte orada aslında representational bir demokrasi var. Yani insanları halk direkt bir şeye karar vermiyorlardı. Orada işte temsili bir demokrasi var.
Temsili var, evet.
Orası halkın adına birilerini gönderiyoruz ve o meclisteki insanlar da şehrin işte buraya park yapılsın, buraya bilmem şu olsun. Yani o tip önemli kararları o meclis alıyor, onaylıyor. Halbuki şimdi bunun tabii ki pratik sebepleri var. Tabii her, yani geleneksel olarak halka her soruyu her zaman soramayabiliyorsunuz eskiden. Veya şey yapmanız gerekiyor, işte referandum yapmanız gerekiyor sürekli. Hı hı. Ve bu çok maliyetli, pahalı bir şey. Ama şimdi artık hiç maliyeti yok. Yani bir app geliştirirsiniz, değil mi? Yani direkt demokrasi yapabilirsiniz aslında bu tip sorulara, şehirciliği ilgilendiren sorularda halk da bir katkıda direkt bulunabilir sürekli olarak. Tabii doğru uygulamalarla.
Şimdi İstanbul'da yapıyorlar hocam bunu zaman zaman.
Evet. Ya mesela işte otobüsler sarı mı olsun, yeşil mi olsun?
Veya işte vapurlar hangisi olsun? Evet.
Bu şeyleri soruyorlar ama benim dediğim aslında daha entegre sistemler de olabilir. Yani direkt gücün halka verildi. Yani böyle bir sadece şekilcilikle ilgili sorulara değil de daha çok ya yani mesela bir vergi müellifi olarak benim vergim hangi projelere gidecek? Ve ben burada bir karar sahibi olabilir miyim? Ya daha böyle derin önemli yani meclis, yani şehir meclisinin karar vereceği şeyleri aslında halk direkt sürekli bir katkıda bulunabilirim. Yani bu tip şeyler aslında demokratik işleyişi içinde ilginç laboratuvar çalışmaları olabilir. Yani bunlar çok benim ilgimi çekiyor haliyle. Yani hem demokratik sistemlerin daha iyi işleyebilmesi için, transparan olması için. Ama tabii her şey böyle, yani pratikte de çok sorun olabiliyor. Yani bazen şeyde düşünüyorsun, yani temsili demokrasinin de bir sebebi var. Yani mesela her şey direkt halka da sorulamayabiliyor. Yani orada temsil eden insanların, yani o prosesin, o protokolün biraz yavaşlamasının da demokratik nedenleri olabiliyor bazı sorularda. Yani onların iyi böyle bir haritasını çıkartılıp anlaşılması lazım. Mesela hangi konularda halk direkt sorulabilir, hangi konularda meclis sorulur, hangi konularda veya değişik sistemler geliştirilebilir mi, çalışabilir mi? Tabii sizin dediğiniz gibi deneyler var, yani bunun uygulamalar da var. Mesela Textizen var, bilmem Rokas var, bu Facebook'un kurucusunun kurduğu politik app'ler var ama hiçbiri çalışmadı, yani başarısız oldu. Burada da tam doğru kıvamı daha yakalayamadık. Yani o yüzden hepsinde aslında bir potansiyel var geliştirilmesi için.
Peki hocam, şey dediniz ya, yani şehirler yeniden komple değiştirilip yeniden tasarlanabilir gibi bir şey dediniz sanırım. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mesela İstanbul için düşünüyorum. Nasıl yapacağız bunu? Yani
evet, yani burada bir yanlış anlamayı önlemek için söyleyeyim direkt. Yani bu tabii İstanbul'un tamamı, yani tabula rasa yıkılıp yeniden yapılacak anlamda demiyorum. Yani
öyle demiyorsunuz yani, tamam. Tamam, ben yanlış anladım.
Yani bu geleceğin şehirler, diğer ülkelerde de öyle. Mesela Toyota'ya örnek verdim, Tokyo'da. Ufak bir alan. Tokyo'daki galiba 200 hektar, 300 hektarlık bir alan yani. Orada ufak bir alan, bir boş alanda işte yeni bir şehir nasıl olmalı? Tabii şehir kurmuyorlar, bir binalar oluyor. Yani ufak bir laboratuvar çalışması gibi düşünün. Yani ufak ölçekte bir denemeler yapılıyor. Songdo da öyle. Songdo da yani ayrı bir şehir ama
Berlin'de başlatmışlar hocam.
Orada boş bir araziye kurulmuş. Bizim İstanbul'da da boş bir arazi var ve o araziye bu geleceğin şehri kurulması planlanıyor. Ve burada yani 6 kilometre karelik bir alan. Şey, Songdo'dan biraz küçük yani ölçek olarak. Ama mesela Toyota'nın şehrinden bayağı bir 10 kat falan büyük bir alan. Ve orada yani bu ufak tefek böyle pilot çalışmaları gibi düşünün. Geleceğin şehriyle ilgili. Onlar çalışılıyor. Ama tabii başarılı olursa belli sistemler, belli modüller diyelim ki üzerinde çalışılan, bunlar başka şehirlere de uygulanabilir belki. Yani mesela orada çıkan bir teknoloji veya bir startup diyelim, bir konu üzerine uygulama geliştirdi. Onu diyelim ki Bursa'da kullanabilir veya var olan şehirlerde kullanabilir. Öyle düşünmek daha doğru olur.
Anladım. Geçtiğimiz bölümlerde Berlin Teknik Üniversitesi'nden akademisyen Orhan Can Görür konuk olmuştu. O da şeyi örnek verdi. Berlin'in en ünlü caddesi, ismi aklıma gelmiyor şimdi. O cadde üzerinde bir proje yürütüyorlarmış. Yapay zeka.
Olabilir belki.
Orası sanırım. Yani onlar da işte otonom araçların şehri içerisindeki diğer faktörleri göz önünde bulundurması için o caddeyi otonom araçlara göre tasarlamışlar.
Hı hı.
Yani akıllı evet. hale getirmişler ya da öyle diyeyim.
Ya evet. Ya bu mesela güzel bir örnek. Bu mesela uygulanabilirlik açısından var olan şehirlerde bu sistemlere nasıl entegre edildiğini, nasıl kullanılır. Çok önemli çalışmalar. Yani bizdeki fırsat yani otonom araçları nasıl entegre ederiz şehirden ziyade bu otonom araçlara göre şehir tasarlasak nasıl olmalı? Yani tam böyle tersini düşünürseniz yani biraz böyle bir imkan tanıyor bu yani son dolar işte Mazdar City var işte bu diğer örnek verdiğim şehirlerde öyle fırsatlar var. Ama Berlin gibi işte İstanbul, eski İstanbul veya Münih o tip şehirlerde uygulamalar daha çok var olan şehirlerde bunları nasıl yani otonom araç geldiği zaman bunlar nasıl çalışır burada?
Hı hı.
Bir sürü soru var. Yani bu otonom araçlarda da şimdi geldiği zaman normal araçlarla beraber çalıştığı zaman bu biraz mümkün gözüküyor. Ya tamamen otonom araç olacak işlemesi için. Zaten şey diyorlar otonom araçlar gerçekten çalışabilir duruma geldiği zaman insanlara araba kullanmayı yasaklayacaklar. Çünkü daha güvenli bir sistem olacak.
Hı-hı.
O zaman evet nasıl değişecek? Çünkü bir de şöyle var mesela bilmiyorum gördünüz mü bu UPS'in mesela bu konularda çalışmaları var UPS'in Research Lab'ı. Örneğin daha bu kan akımına benzer yani bu kan arterlerinde kan dolaşımı örneğin hiçbir boşluk bırakmıyor.
Hı hı.
Sistemi yani %100 kullanıyor. Onun gibi mesela bu araba arterleri çalışsa, otonom araçlarda bu mümkün. Yani sürekli böyle 150 kilometre hızla diyelim ki binlerce araba sürekli gittiğini düşünün. Hiçbir boşluk bırakmadan sokağa. Yani o tip optimizasyonlar belki otonom araçlarla mümkün olabilir ama o tip durumda mesela şehircilik ne anlama geliyor? Yani insanlar sokağı kullanmayacak mı artık? Veya bu hep yer altına mı inecek? Eğer öyle bir sistem olursa. Ya bunlar önemli sorular. Veya insanlar diyelim ki karşıdan karşıya nasıl geçecek? Yani en basitinde. Eğer yani hep köprü mü olacak? yani bazılar mesela güvenlik açısından bunu soruyorlardı. Yani işte insanlar otonom araçları insanları ezer mi? İşte kaza mı sürekli olur vesaire. Halbuki bazıları diyor ki tam tersi de olabilir. Aynı bizim asansörde mesela biraz elini çıkardığınız zaman kapı açılıyor birden. Veya soktuğunuz zaman pardon.
Hı hı.
Ya onun gibi mesela öyle bir yollarda otonom araçların olduğu yolda diyelim ki birisi ayağını uzattı karşıya geçmek için belki tüm trafik duruyordur ya. Yani öyle tam böyle güvenli bir o fazlasıyla güvenli bir sistem de olabilir. Yani bu tip ilginç sorular yani biraz akademik ama aynı zamanda bu konuda kitapta yazıyorum el seviye için yani büyük bir Avrupa yayın evi geleceğin şehri yani bu projeyle paralel olarak gidiyordu.
Hı hı.
Yani hem mimari açıdan yani dediğim gibi şehrin morfolojisi açısından ilginç sorular. Ama aynı zamanda ilginç de hani sosyolojiyi de içinde barındıran, ekonomiyi de içinde barındıran, felsefeyi de içinde barındıran sorunlar yani.
Peki
yani, hakikaten nasıl bir toplum istiyoruz? Hmm. Ekonomi değişecek. Yani şeyi şu an bile yani bu sharing economy bayağı her yere yani bizim crowdsourcing yani bu art pazar startup'ı da biraz bu sharing ekonomiye giriyor. Yani artık bu geleneksel sistemlerin hepsinin böyle bir challenged olduğu ve yeni ekonominin de meydana geldiği işte Airbnb ile insanlar odasını kiralıyor, para sahibi oluyor işte. İlginç dönüşümler yaşıyoruz toplum olarak da yani çok yönlü bir dönüşüm.
Hı hı. Peki hocam şu şey dediniz ya bu işte akıllı şehir için bir pilot bölge seçtik biz. O bilinen bir şey miydi yoksa yani benim duymadığım bir şeydi. Şu anda onu biz gizli mi yapıyoruz yoksa bilinen bir şey mi?
Ay yok bilinen aslında bayağı da lansmanı yapıldı yani konuşulan bir şey.
Hı, bu ben kaçırmışım o zaman onu.
Evet İstanbul'da yani şu an hatta bir kısmı inşaatı başlanmış halde. Esenler Belediyesi'nin İstanbul'da yani batı yakasında bu.
Hı hı.
İstanbul büyük bir yeşil alanlara sahip. Yani toplam ben 6.2 kilometre kare dedim ama da aslında daha büyük bir alan ama 6.2 metre karesi işte bu gelecek şehrin ayrılmış. Hı hı. Ve o proje yani şu an yapım aşamasında sürecinde ve bilinen de yani açıklanan bir şey ama çok böyle reklamı da yapılmıyor şu an. Yani daha ortada olmadığı için.
Anladım.
Ama böyle gizli kapaklı da bir şey değil yani şu
yani ben duymadığım için belki de dedim yani şu anda proje gizli tutuluyor, yapılıyor. Hani sonradan yapınca ortaya çıkaracaklar gibi düşündüm ama demek ki kaçırmışım. Bakarım ona sonra. Peki şey, evet. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Mimari alanda hangi değişiklikler bekliyor bizi yapay zeka ile birlikte?
Şimdi yapay zeka ilginç. Yani bu tabii eski çalışılan bir konu. Yani ta 1950'ler 60'larda mı işte MIT'de Marvin Minsky'lerin falan coin etti yani başlattığı çalışmalar. Ta o zamanlar işte bu hülyalar vardı işte otonom tasarım çalışmaları vesaire. Hı hı. Ama bir türlü bir noktaya gelmedi. Yani hatta bu yapay zekada uyku dönemleri öyle bir tabiri var. Yani belli uyku dönemleri var. Bir. Fakat bu 2012 yani 2012 civarlarında tekrar bayağı popüler oldu. O da şey sayesinde bu deep learning sistemleri yani derin öğrenme sistemlerin çalışması ilk defa. Ve tabii başka yani hem imaj bazlı yapay zeka sistemleri çok başarılı oldu ve uygulama alanları çok. Hem de bu text bazlı işte bildiğimiz bu Google AI falan. Hem de şey sound da işte ses de çok başarılı oldular. Orada mesela Adobe bu Photoshop'un şirketi. Hı hı. Mesela ses için bir Photoshop gibi sistem üzerinde çalışıyor. Onu bir konferansta tanıttılar hatta. Sonra çıkmadı nedense. Yani bunlar birkaç yıllık yani tam çalışılıyor üzerinde ama tam üründe çıkmadı bunların hiçbirinin. Hı hı. Orada aynı bu otonom arabalar da gibi. Yani %98'ini çözmüşler ama bu %2'si kalıyor. Böyle bir türlü yapamıyorlar o işi, geçemiyorlar.
Hala test sürecinde devam ediyorlar hala.
Evet, o Adobe'nin gelişimi de çok ilginç. Mesela orada sizin mesela sesinizi alıyor 20 dakikalık konuşmanızı. Orada diyorsunuz ki işte ne bileyim ben işte Aykut Balcı Almanya'dan diyorsunuz. Hı hı. Onu işte onların sistemi işte konferansa gösterdikleri tekste dönüştürüyor. İşte ben Aykut Balcı Almanya'da. Ama sonra o tekste siz eklemeler yapabiliyorsunuz. İşte ben Aykut Balcı Almanya'nın orijinalde işte Türkiye'den geldim. Burada çalıştım falan yazıyorsunuz. O yazdığınızı sizin sesinizden okumaya başlıyor. Yani inanılmaz bir etkisi olacak bir teknoloji mesela. Yani herkese istediğinizi söyletebileceğiniz bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Yani o tip şeylere çok başarılı oldu. Şimdi mimarlıkta tabii ki biraz daha değişik bir reprezentasyon tekniği gerekiyor. Yani örneğin ses tabii sound değişik bir reprezentasyon biçimi veya imajlarda da işte pixellerde. Şimdi bir mimarlık mimari bir projeyi tarif ettiğiniz zaman mesela o imaj tam tarif edemiyor. Hmm. Yani biz peki sorun da şey değil yani bir labeling, bir işte bu imajda ne var? Yani mesela öyle çalışmalar da var işte resimlerde işte bu ne bileyim Greco-Roman mimarisi, işte bu Osmanlı mimarisi, bu işte Bauhaus mimarisi. Ya bunlar anlayabiliyor. Ama bizdeki o sorun, asıl o sorun değil. Bizdeki sorun yani mimarlık stillerini, sistemini anlaması değil ama üç boyutlu bir projeyi tariflemek. Yani onu nasıl reprezente edebilirsiniz? Sorun var. Ve burada da imaj bazlı sistemlerin çok başarılı olmadığını düşündük. Yani ben örneğin bir partnerimle, bu da Raytheon'dan bir çalışma arkadaşım. Amerika'nın yasayla bu silah şirketlerinde yapay zeka üzerine çalışıyor. Onunla beraber çalıştığımız bir proje oldu. Yine DARPA tarafından finanse edilen, DARPA'yı Amerikan Savunma Sanayi'nin araştırma fonu. Oradan finanse edilen bir proje üzerinde çalıştık. Burada da nasıl bir üç boyutlu mimari projeyi veya bir mimari proje olarak da düşünmenize gerek yok. Yani bir ürünü de düşünebilirsiniz. Yani bir buzdolabı veya bir ütüyü. Yani onu nasıl tarif edebiliriz? Yani resimlerden ziyade bizim yöntemimiz bunları graf networklarla, graflarla tarif etmek. Şöyle düşünün işte biz mimarlıkta bunu çok yapıyoruz. Yani ilk aşamalarda bubble diagram diyoruz. Yani işte ne bileyim oturma odası işte merdiven kovanına bağlı veya oturma odası işte mutfağa bağlı, mutfak yemek odasına bağlı.
Evet.
Ve böyle bir network kuruyorsunuz. Yani nodlar oluyor. Nodlarda işte bu bina ögeleri ve onlar birbirine nasıl bağlı? Yani işte bir kapıyla mı bağlı yoksa bir duvarla mı bağlı? Vesaire onları o şekilde reprezente ediyorsunuz. Ve ondan sonra onlarla bu derin öğrenme sistemleri, yani deep learning sistemlerini çalıştırıyorsunuz. Yani o grafları veriyorsunuz. Resim yerine onları veriyorsunuz. Ve o graflardan belli bir noktadan sonra sistem hangi grafların daha iyi çalıştığını veya daha iyi performansını olduğunu anlayabiliyor. Yani bizim çalışmamız öyle bir şeydi. Yani örneğin diyelim ki harika bir ev var ve o evin aslında biz evin şekline bakmıyoruz veya estetiğine bakmıyoruz. Topolojisine bakıyoruz. Yani nasıl meydana gelmiş? Oturma odası, mutfağı vesaire nasıl birbirlerine bağlanmışlar? Ölçülerine vesaire. Yani onun aslında iskeletine bakıyoruz ve iskeletini reprezent ediyoruz ve yapay zeka sistemini onunla eğitiyoruz. O yapay zeka sistemi de bu en iyi çalışan networkları bulmaya çalışıyoruz. Yani örneğin diyoruz ki bakın bu networkta bu bina harika bina. Yani mimari olarak 90. Bu bina mimari olarak 80. Bu bina, ya bu binanın oturma odası 100. Bu binanın yani banyosu 80. Bu binanın işte mutfağı 30. Vesaire böyle onu yani supervised learning diyorlar. Yani onlara sisteme hangi ögelerin aslında iyi olduğunu, kötü olduğunu öyle label ediyoruz. Ondan sonra o sistem hangi o alt ögelerin yani iyi çalışan mutfak nasıl olmalı, iyi çalışan bir oturma odası nasıl olmalı, iyi çalışan bir banyo nasıl olmalı, onları öğreniyor binlerce örnekten. Ondan sonra yaptığımız işte şimdi sen güzel bir proje oluşuyor. Yani mesela o zaman ne yapmaya başlıyor? Diyelim ki Frankenstein'lar oluşturmaya başlıyor. İşte bir evin mutfağını alıyor çok iyi çalıştığı için. Diğer evin banyosunu alıyor. Diğer evin bilmem neyini alıyor. Yani data bankasında olan. Burada data banktaki projelerin hepsi de Art Pazar'da çıkan binlerce yani 100-200 bin tane proje birikti. Onları kullanarak yani onlarla eğittik. Ve o Frankenstein'ları oluşturmaya başlıyor. İşte bir projenin dediğim gibi bir mutfağını alıyor, banyosunu alıyor ve yeni bir bina oluşuyor. Ve o binada high performing yani çok yüksek not alan bir bina kafasına göre. Yani kafasına göre dediğim yani bizim eğitimimize göre, bizim şeyimize göre. Ama mesela siz o notları verseniz belki değişik bir şeyler çıkacak ortaya. Orada tabii ki şey önemli yani bu değerlendirme yöntemi. Yani sadece bu biz notla değerlendiriyoruz ama aynı zamanda otomatik değerlendirmeler de var sistemin içinde. Bu matematiğe dayalı örneğin. Bir oda diyelim ki havada asılı olamaz. Yani muhakkak bir kolonla bağlı olması lazım. Yani böyle bir yani olmayacak şeyleri eliyor sistem. Ve bu Frankenstein'ları oluşturuyor. Buradaki sorun şu. Yani siz sormadınız da ben bu sorunun geleceğini düşünüyorum. Sorun şu. Mesela siz sisteme diyelim hep köpek resmi verdiniz. Yani sistem size hiçbir zaman burada bir kedi var diyemiyor. Çünkü o sadece onu öğrenmiş. Veya siz bir sisteme hep arabayla çalıştırıp eğitmişsiniz. İşte bana bir tane motosiklet yap diyemiyorsun. Yani biraz oradaki sistem elinizdeki dataya bağlı. Bilgi train ettiğiniz.
Ya yapay zekanın öğrenmesine bağlı yani.
Evet, sistemi train ettiğiniz bilgiye bağlı. Ve o nedenle de yani bu hem bir iyi bir şey hem kötü bir şey olabilir. Yani kötü bir şey yeni bir yaratıcı bir şey ortaya çıkartması. Yani eğer siz diyorsanız ki bir kompozisyon da yeni bir şey. Yani bir Frankenstein oluşturmak da yeni bir şey diyorsanız o zaman tabii yeni bir şey oluşturuyor ama diyelim ki yepyeni bir böyle hiç data bankta olmayan, data base'inde olmayan şeyle ortaya çıkamıyor bu sistem.
Yani insan gibi mantık
yani
getiriyor.
Böyle yaratıcı bir yeni bir şeyle ortaya çıkamıyor çünkü evet. Var olan bir yani bu yüzden şeyde de bu sorun çıktı ya mesela Amerika'da bu yapay zekayı örneğin şeyde kullanıyorlar işte mahkemede falan karar verirken işte bu adamın şey şansı nedir? Yani suç işleme şansı. Ama bilgi yani o sistemi, yapay zeka sistemini train ettikleri, çalıştırdıkları tüm bilgiler işte 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan gelen kararlara göre eğitmişler. Ve o kararların hepsi biased yani taraflı. Yani zencilere mesela haksız yere mahkum edilen bir sistem. Çünkü zencilerin daha çoğunlukta. Şimdi onunla eğitilen bir sistem o da zencileri daha çok. Çünkü öyle eğitilmiş.
Öyle öğrendi mesela, yani.
Almanya kadar büyük bir sorun. Onun gibi yani bu aslında bilgi yani ne tür bir bilgiye sahipseniz o bilgiye göre yeni şeyler oluşuyor. Tabii biz bu neural network yani bu deep learning sistemi sadece bununla devam etmiyor. Yani sadece Frankenstein'la oluşturmadık. Aynı zamanda yeni 2017'lerde çıkan yeni böyle GAN'lar diyen Generative Adversarial Networks açılımı. Yani burada aslında iki tane neural network var. Yani iki deep learning sistemi var gibi düşünün. Hı-hı. Yani biri dataya bir şey atıyor. Böyle bir noise atıyor. Hafif yani diyelim ki kendisi yeni bir şey oluşturuyor. Sistemde olmayan bir şey. Biz onu şeyle denedik işte bu evin yeni bir iskeletini yani data bankta olmayan bir iskeletini oluştur. Ve o kafasına göre diyelim ki random de olabilir veya hafif bir noise katıyor datalara. Yeni bir şey oluşturuyor. Yeni bir network oluşturuyor. Ev network işte ev grafı oluşturuyor diye düşünün. Onu oluşturduktan sonra bu bir geleneksel o şeye neural network'ı okutuyor. O da diyor ki ya bu işte 80, bu 90 veya bu 40. Eğer 40 ise veya belli bir threshold, belli bir aşamanın altındaysa gidiyor yani tekrar bir şey generate ediyor. Tekrar geliyor ve o tekrar diyor işte 88 oldu işte 90 oldu, 95 oldu. Diyelim ki 98 oldu tamam diyor bu artık geçerli bir ev grafı. Ondan sonra bunlar yeni yani database'de olmayan tasarımlar meydana getirmeye başlıyorlar. Yani bu tip şeyde işte en başarılı uygulaması diyeyim veya en başarılı belki yanlış olur yani en popülerlik kazanan uygulaması bu GAN'ların şey Nvidia'nın bu grafik kart üreticisinin yaptığı çalışmalarda orada mesela galiba birkaç milyon ünlü insanın vesikalık resmini kullanmışlar ve yeni ünlü insanlar yaratmışlar ve yani hiç olmayan. Yani orada baktığınız zaman işte böyle ünlü yeni vesikalık ya yani bunu bir yerden gözüm kestiriyor ama değil aslında yok. Yani öyle bir insan yok. Onları işte bu GAN metoduyla oluşturmuşlar.
İşte öyle yani, sanal evet. influencerlar oluşturdular ya hocam. Yani işte Instagram'da olmayan bir kişi ama var olan bir kişiymiş gibi her gün bir şeyler yapıyor yani. Ve taraftarları falan var.
Evet yani benim dediğim bu çalışmalar da evet aslında eski yani birkaç yıllık çalışmalar. Ondan sonra da bayağı çok üzerinde çalışıyor bu ama yani yine de çok genç bir alan yani 2017'de çıkan çalışma yani bu GAN'lar. Şimdi ArchiGAN var bilmem ne GAN'a her alanda bunları geliştirdiler. Yani mimarlıkta öyle bir challenge var yani bunu nasıl tariflerim ve tarifledikten sonra diyelim ki en iyi bir yine baştaki örneği verecek olursak işte en güzel bir ev grafını oluşturdunuz. Tekrar onu bir kütleye nasıl getirirsiniz? Veya bir ev formuna veya mimarisine nasıl oluşturursunuz? Tabii orada da bir dönüşüm. Yani o network alıp tekrar böyle bir hacim haline getirmeniz gerekiyor. Yani önce bir hacim modeli ve hacim modelini yaptıktan sonra da ona bir stil verebilirsiniz. Yani ne bileyim Mimar Sinan stilinde olsun bu. Veya ne bileyim Bauhaus stilinde olsun. İşte ona göre malzeme ve stil ögelerini yani o tipolojiyi, o stili oluşturması için yeni yani komutlar vermeniz gerekiyor. Yani anladım. Böyle bir çalışma ama evet daha çok hepsi yani baby steps şu an. Yani hiç böyle bir çözüm yok şu an yani mimarlıkta. Yani ben şimdi tabii rüyalardan birisi bu yani gidiyorum yani bu DARPA projesiyle yapmaya çalıştığımız bu. Yani siz mesela geliyorsunuz diyorsunuz ki ya benim şurada bir arsam var ve o arsayı okutuyorsunuz. Ondan sonra işte bana işte 3 odalı, 2 banyolu ne bileyim bir ev yapın. Tabii sistem oranın imar durumunu anlıyor. Yani çekmeler nedir, işte maksimum yükseklik nedir vesaire. Ve ona göre sizin beğendiğiniz bir stilde veya açıkta bırakabilirsiniz. Herhangi bir stilde binlerce öneri getiriyor. Belki siz de işte ben bunu beğeniyorum, bunu beğenmiyorum. Öyle bir yani otomatik bir tasarım çalışması. Yani aynı otonom arabalar kadar uzak bir şey aslında veya yakın bir şey. Yani O noktada gidip geliyor çalışmalar. İleride belki değişik de olabilir. Yani Instagram'dan bahsettiniz. Örneğin siz belki de şey demeyeceksiniz. Ya ben ne bileyim işte bir eşim var, iki çocuğum var, bir köpeğim var. Hı hı. Bana işte uygun bir üç odalı bir ev yapın falan belki demeyeceksiniz. Belki de sadece Instagram hesabınızı vereceksiniz. Belki de o hepsini anlayacak. Yani yaşam içinizi, sevdiğiniz ne yaptığınızı. Hocam. Yani sosyal bilimcisiniz, asosyal bir sanatçı mı? Yani orada belki o analizleri de yapıp size uygun bir evde tasarlayabilir. Yani bu o yönlere de gidip böyle entegre sistemler geliştirilebilir yani. Veya çalışmalar yapılabilir. Yani aslında çok heyecan verici alanlar ama
çok daha hepsi, yeni diyorsunuz hepsi.
Evet, çok daha yeni. Yani bir çözüm yok şu an. Yani mimarlık dünyasında. Yani bırakın böyle otonom tasarım yapan bir sistemi, şu an mimarlara yardım edebilecek bir yapay zeka sistemi de yok. Yani örneğin bu büyük yazılım şirketleri, mimarlık alanı mesela Autodesk var, işte Nemetschek var mesela Avrupa'da, Almanya'da galiba. Hı hı. Yani bunlar mesela Autodesk'in biliyorum uzun bir süre şey üzerine çalıştı, bir yazılım yapalım. Bu yazılım örneğin diyelim ki bir sandalye tasarlayacaksınız. Sandalyede dediğiniz yani sandalyede belli şeyler sabit. Yani mesela sandalyenin yüksekliği değil mi? Her zaman herkes için işte 40 santimetredir veya yani maksimum işte 42, 43. Yani öyle bir orayı bir constraint, o bir sınırlama olarak koyuyorsunuz işte oturulacak yere. Onun dışında siz de yani yazılımı şeye çalıştırıyorsunuz ve size 1 milyon tane sandalye örneğini veriyor. İşte malzemesini belki seçebilirsiniz. İşte sadece ahşap malzemesi. Hmm. Ona göre onun işte ne kadar çekebileceğini, ağırlığını vesaire, ona göre işte size binlerce, milyonlarca yani teorik olarak çözüm öneriyor. Siz de beğendiğiniz çözümleri yani burada aslında şimdi biz mimarlıkta buna computer aided design yani bu Autodesk, AutoCAD'ini vesaire veya o çizim programlarını aslında computer aided design yani CAD yazılımları diyoruz. Aslında gerçekte CAD değil yani computer aided design değil. Yani bilgisayar aslında size tasarımda yardım etmiyor gerçekte. Gerçekte bir AutoCAD'e baktığınız zaman aslında bir çizim programı. Yani kağıt kalem yerine işte mouse'u kullanıyorsunuz veya yani size yardım etmiyor. Size sadece değişik bir interface veriyor. Halbuki bu yapay zekayla gerçekten bir yardım yani computer aided design, bilgisayar destekli tasarım yapma olanağı olabilir. Ama onu bile yapamadık. Yani otonom tasarımdan ziyade böyle bir yazılım yani bu biraz önce sandalyeler örneğiyle bahsettiğim yazı mesela Autodesk üzerine çalıştı. Dreamcatcher ismini vermişti. Yıllardır çıkarmaya çalıştı, çıkartamadı. En sonunda başka bir software'la birleştirdiler. Daha çok bir optimizasyon yazılımı oldu. Yani işte bir duvarda nasıl en az, mesela bir duvarı nasıl en hafif yapabilirim, hangi malzemeyle, işte şu malzeme, mesela bir bisiklet frame'ini, o tip örnekleri verdiler yani.
Hı hı, anladım hocam.
Yani daha optimizasyona yönelik ama da tasarımdan ziyade. O yani biraz dediğim gibi işin başlangıcındayız. Daha alınacak çok yol var ama çok heyecan verici bir.
Yapay zeka mimarlıkta hangi uygulama alanlarında olacak? Az çok bundan da bahsetmiş olduk. Ve yapay zeka mimarlıkta kullanılıyor mu, bundan da bahsetmiş olduk. Hocam yavaş yavaş bitirelim istersen.
Yani şöyle, ben biraz uzattım konuyu da sadece dinleyicilere örnek olsun diye ben...
Yok, gayet güzel yani, oldu.
Evet, ilgi alanım tasarım olduğu için hani yapay zekanın tasarım üzerinde kullanılması üzerine konuştum biraz. Ama tabii hani mimarlık dünyası çok geniş. Yani şimdi işte bunun tasarımı var, bunun işte çizimleri var, bunun şantiyede uygulaması var vesaire vesaire. Yani çok proje yönetimi var ve o değişik alanlarında yapay zeka kullanılmaya başlandı değişik şekillerde. Örneğin proje yönetiminde şu an mesela SmartLit diye bir startup var. Orada şantiyede mesela yapay zekayı kullanılarak risk analizi yapıyor. Örneğin herkesin resmi çekiliyor periyodik olarak veya tekstler toplanıyor. Yani o çalışanların tekstleri, imajları vesaire bir sistem toparlanıyor ve orada yapay zeka sistemi risk analizi yapıyor. Yani işte kim nerede gelecekte bir şey olabilir, bir sorun olabilir. Yani işte işçiler doğru hareket etmiyor, işte şeylerin takmıyorlar mı veya takıyorlar mı veya ne konuşuluyor veya orada bir mesela duvarda bir iz mi var? Yani orada mesela yapay zeka kullanılarak o şeyler listeleniyor, en riskli alanlar ve ona göre proje yöneticileri de mesela o sistemi kullanarak şey yapıyorlar. Yani kendilerinin aslında çıkarması gerektiği şeyi o sistem ortaya çıkartıyor. Yani işlerini çok kolaylaştırıyor. Mesela öyle uygulamalar var, yapılıyor. Yine değişik alanlarda tabii yapay zeka tekrar edecek olsa, yani ben tasarım alanında söylemiştim. Hı-hı. Ama mesela burada verdiğim örnekte mesela proje yönetimi üzerineydi. Yani aslında yani startupların ortaya çıkabilir, daha şu an düşünemediğimiz ufak alanlarda, yani niş alanlarda bu tip uygulamaların çok potansiyeli var ya. Yani onu belirlemek, diyelim ki teknik çizimler, diyelim teknik çizimlerin belki hata var mı, hata yok mu veya bir koordinasyonda, diyelim ki bir şimdi sadece mimarın çizimleri yok, aynı zamanda inşaat mühendisinin çizimleri var, elektrik mühendisinin çizimleri var, işte bu değişik proje aktörlerinin çizimleri var. Mesela onların koordinasyonuna, entegrasyonuna vesaire kullanılabilir. Yani aslında birçok alanda imkanlar var. Ama benim hani kişisel olarak odaklandığım alan tasarım alanı. O yüzden anladım. O beni heyecanlandıran alan.
Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bilgiler aldık. Özellikle Ark Bazar, ilk bölümde konuştuğumuz Ark Bazar girişimi CEO'su ve kurucusu olarak çok beğendiğim bir platform. Onunla ilgili güzel bilgiler aldık. Sonrasında akıllı şehirleri konuştuk. Yapay zeka ve mimarinin ilişkisini konuştuk. Hangi alanlarda karşımıza çıkar? Ne gibi değişiklikler bekliyor bizi? Ve birçok şey konuştuk aslında. İşte akıllı şehirlerde otonom araçlar nasıl olacak? Akıllı şehirler nasıl olacak daha doğrusu? Bu konuda konuştuk. Unuttuğum bir şey var mı? Ekleyeceğiniz bir şey?
Evet, çok güzel oldu. Güzel bir sohbet oldu. Biraz da sohbet tadında oldu. Yani çok akademik olmadan.
Evet, evet.
Çok teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Yani çok memnun oldum.
Ben de teşekkür ederim hocam. Tekrar görüşmek üzere o zaman. İstanbul'a selamlar.
Evet, ben de Almanya'ya selam söylüyorum. Gelirseniz bir çay içeriz İstanbul'da.
Tabii, her zaman. Amerika'ya gitmeden yakalayayım hocam sizi. Uçaklar açıldı zaten.
Çok sağ olun.
Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.